Kitabın adı Atatürk ve Din. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Panel 1998. Panel konuşmacıları Yekta Güngör Özden, Nevval Sevindi, Ahmet Gürtaş. 6. ayrım. Başkan, teşekkür ediyorum. Efendim, ikinci bölümde Sayın Sevindi'ye söz vereceğim. Unuttuğu, eklemek istediği ya da Ahmet Bey'in anlattıklarında katılmadıkları bölümler varsa. Bir bilimsel etkinlik olduğu için herkesin aynı şekilde düşünmesi gerekmez. Bilim, gerçeğe varmak için uğraş veren bir daldır, bir kurumdur. O bakımdan herkesten aynı görüşü bekleyemeyiz. Aynı görüşü isteyeceğimiz şey, anayasa ve yasal kurallara uymaktır. Vatandaşın bağlı olması gereken odur. Ancak bir şeye değinmek istiyorum. Arkadaşımızın anlattıklarının çoğu doğru. Fakat Atatürk'ün konuşmaları 1923, en son 1938'e kadar anlatılabilir. Daha sonra yazılanlar Atatürk'ten sonra yazılmıştır. Atatürk'ün görüşlerine karşı yazılanların Atatürk'ün görüşü olarak anlaşılması olanaksız, hepiniz kabul edersiniz. Herkes kendisini Atatürkçü diyebilir. Burada sorular var, gerekirse onlara yanıt da vereceğim. Atatürkçüyüm diyen herkese inanmamak bizim aklımızda bulacağımız sonuçtur ve herkes Atatürkçüyüm diyebilir, herkes dindarım diyebilir. Kimi olguların, kimi eylemlerin, kimi davranışların da kanıtı olamaz. Onu siz duyar, hisseder, algılayabilirsiniz, söylersiniz. O nedenle sahte Atatürkçüler ve sahte dindarlar dedim. Artık terbiyem de bunun sahte Atatürkçü olarak, şunun sahte dindar olarak damgalanmasına engel, o ismi veremem ama aklı olan herkes bunu bulur. Atatürkçülüğün ne olduğunu bilen sahte Atatürkçüyü anlar, dindarlığın ne olduğunu bilen de sahte dindar anlar. O nedenle kim böyledir, kim böyle değildir, bunu nasıl anlayacağız gibi sorulara yanıt veremiyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Atatürkçülük asla ve kat'a inançlara saygısızlık değildir. Niye biz bunu tartışıyoruz diye bir soru var. Efendim, kimileri gayet güzel suçlama yapıyorlar. Sanki Atatürkçülük ve laiklik din düşmanlığıymış gibi. Ben Atatürk'e din düşmanı, laikliğe din düşmanlığı diyenlere karşı Atatürk'ün din düşmanı olmadığını, laikliğin din düşmanlığı olmadığını söylüyorum. Böyle bir saldırı olmasa böyle de söylenmez. Onu anlatmaya çalışıyorum. O nedenle eski dilde mugalata, polemik dediğimiz, soru sorarak yanıt alma, yanıltma ya da kınama, soru içinde alay etme gibi yaklaşımlar içeren kimi sorulara yanıt vermeyi bu toplumun saygınlığına ve düzeyine uygun bulmuyorum. Bugün burada kutlamamız gereken bir etkinlik gerçekleştirmektedir. Bugün burada Ayşe Hanım'la benim yan yana oturduğum, dostum dediğim yalansa söyler, Mehmet Nuri Yılmaz'la benim her zaman yan yana olabileceğim bu tablo bizi yaşatacaktır. Karşı koymaya ne gerek var? Siz mi koydunuz nüfus kağıdına dini İslam'dır açıklığını? Babanız yazdı. Ben mi koydum ne olup ne olmadığımı? Peki nasıl karşıya geçiyorsunuz? Kim Tanrı'nın adına konuşmak yetkisini veriyor size? Kim şunu cezalandırın, kim şuna ödül verin diyor? Eğer gerçekten inanıyorsanız, içtenseniz, her türlü davranışınızda bir cumhuriyet yurttaşı olarak özgürsünüz. Ama onun değerini ancak Tanrı belirler. Kimsenin Tanrı önüne geçmek hakkı ve yetkisi yoktur. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. O bakımdan hocama bir tek orada katılmıyorum. Atatürkçülüğe karşı görüşler ileri sürenler, Atatürkçülük laiklik adına değil, kendi adına konuşuyor, kimse ona öyle bir şey söylemiş değildir. Fakat şeriatın ve dindeki durgunluğun, kimilerinin getirdiği katılığın, ilerleyişe, uygarlığa engel olduğu anlaşılmıştır. Tıpkı 227 yıl sonra basım evinin Türkiye'ye girmesi gibi, tıpkı Patrona Halil isyanları gibi, tıpkı Derviş Vahdettin'in İstanbul olayları gibi. Bunların da örnekleri var. Bir şair de, Kabe Arap'ın olsun, Çankaya bize yeter demiştir. Bunlar sanatsal yaklaşımlardır. İstiare, teşbih diye edebi kurallar vardır. Hocama bir yerde katılıyorum. Ölçüsüzlüğe varan, amacın dışına taşan yaklaşımlar doğru değil. Sanatın da bir asaleti var. İşte biz burada hem inançta hem düşüncede soyluluğu savunuyoruz. Bugün de onu örneklemek istiyoruz. Buyurun Nevval Hanım. Nevval Sevindi. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Atatürk ve din konusunu tanımlamak isterken, açmak isterken, bu tarafta bulunan üç kişinin de Atatürk'ün sözlerini birebir kullanmaya özen göstermesi, Atatürk'ün kendi ağzından vermeye çalışması bir tesadüf değil diye düşünüyorum. Biz Atatürk'ün söylemiş olduklarını henüz aşamamış durumdayız. Bu gerçekten acınacak bir durum bence. Çünkü Atatürk'ün söylediklerini yeterince bilmediğimizi gösteriyor bu. Atatürk'ün dediklerini ancak 75. yılda yeniden tekrar ederek onun sözlerini temel alarak anlamaya çalışıyoruz. Belki de Yakup Kadri'nin yaptığı suçlama burada haklı. Ahmet Bey'in okuduğu 1940 sonrasını kapsayan Atatürk tarafındanmış gibi görünüp de Sayın Özden'in söylediği gibi Atatürkçülük yapıp da kraldan çok kralcı kesilenlerin bizi bu noktaya getirmesinden dolayıdır. Çünkü çok açık ve net olarak gördüğümüz gibi Atatürk'ün konuşmalarında en zor dönemde, 1919-1923 arasındaki dönemde bile Atatürk dini ne kadar iyi bildiğini gösteriyor konuşmalarında ve yaptıklarında. Sayın Ahmet Bey'in okuduğu gibi çok iyi biliyor dini ki bu hutbe girişini yaparak konuşmasına başlıyor. Nerede ne söylemesi gerektiğini bu kadar iyi bilmesi dine olan hakimiyetinden kaynaklanıyor. Oysa 1940'tan sonra daha çok gözlediğimiz aydınlarımızın dine çok önem vermemesi ve bilmesek de olur gibi bir tavırdan kaynaklanmaktadır. Başkan veya onu uygarlık gereği öyle sanıyorlar. Nevval Sevindi, bu hatta anti uygarlık göstergesi. Bilmesek de olur, bize pozitif bilim yeter diye. Çünkü insan sadece manevi dünyadan müteşekkil değildir, sadece akıldan da müteşekkil değildir. İnsan, akıl ve ruhun mükemmel bir beraberliğidir. O yüzden Allah'ın nefesiyle yaratılmıştır. Çünkü O'nun ruhudur, O'nun ruh verdiği bir şeydir. O mükemmellik bizde vardır. O mükemmelliği biz yok sayıyoruz demektir. Bundan bir tanesine sadece öncelik verirsek, sadece bir tanesini varsayarsak, mükemmellik aklın ve gönlün beraberliğindedir. Türk İslam anlayışı da akıl ve gönül beraberliğini zaten mükemmel bir ahenkle bir araya getirebildiği için tasavvuf gibi büyük bir deryayı yaratabilmiştir. Dini bilmezsek ne olur? Zararı yok. Bu da olmazsa olur. Niye diyemeyiz? Çünkü bir toplumu tanımak için kültürel, sosyal, ekonomik ve din faktörlerinin hepsini göz önünde tutmamız gerekiyor. O toplumu tanımak için onun dini, moral değerlerini, ahlaki değerlerini de bilmek zorundayız. O insanı tanımak, o toplumu tanıyabilmek için. Ancak bunu yaparsak o insanı da sevebiliriz. Toplumla aydınlar arasındaki uçurum da buradan kaynaklanır. Çünkü onlar sevmedikleri bir insana, sevmedikleri bir topluma karşı yeni bir üretim, yeni bir sentez, yeniden kültür üretimi yapma şansına sahip değildiler. Sadece sevdiğiniz zaman bu üretimi yapabilirsiniz. Sevmezseniz küçük görürsünüz, küçük gördüğünüz bir şey için de hiçbir çaba harcamazsınız. Ama biz buraya aitiz, Türkiye'ye aitiz ve Türkiye'yi, buradaki insanı sevdiğimiz için yeniden üretim yapmalıyız. Yeniden üretim, değişim, gelişimdir. Türkler Orta Asya'dan buraya kadar geldikleri ve Balkanlara devrildikleri büyük yüzyıllar içerisinde hep değişerek İslam dinini taşımışlardır. İlk günkü haliyle değil, değiştirerek, kültürel olarak yenileyerek, çoğaltarak, zenginleştirerek. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü çok genel bir yargıya dönüşmüş olan din ilerlemeyi durdurmuştur, daha çok Hristiyan dünyanın sloganıdır. Hristiyan dünya böyle düşünüyor. Çünkü Hristiyanlık, Katoliklik çok katıydı ve pozitif bilime karşıydı, her şeyin önündeydi ve de iktidardı. Topluma model veren, toplumun başında olan ve yönetendi. Oysa bizim böyle bir sorunumuz yok. Çünkü bizi yöneten, topluma model veren, toplumda söz sahibi olmak isteyen bir iktidar anlayışıyla dini bakışımız yok. Böyle bir din anlayışımız yok Müslümanlıkta. O yüzden de bu ikisini çok farklı yerlerde tutmak gerekiyor. Çünkü din aklı yok saymaz bizde. Tam tersine Müslümanlık akılla var olan bir dindir. O nedenle kulaktan dolma bilgileri yeterli görmek yerine Osmanlı aydınlarında Mustafa Kemal'de izlediğimiz gibi dini bilginin de çok önemli ve gerekli olduğunu. Bugün sosyal bilimlerde de zaten kabul edilir ve sosyal bilim araştırmalarında da bu kesinlikle ciddiye alınır, dikkate alınır ve bu konuda araştırma da yapılmaktadır. O yüzden bizim anlayışımızda zaten din dondurulmuş bir tabu halinde değildir. Onun dışında kültürel boyutuyla yenilikçidir her zaman. Biz bu aşamayı yenmemiz için Türk Rönesansı'nı gerçekleştirme fırsatının 21. yüzyılda olduğunu söylerken ve de Türkiye'nin din konusunda aydınlanmayı, İslamiyet'te aydınlanmayı getirebilecek biricik ulus olduğunu söylemekteki kastım, bizim birikimimizin, yaşadıklarımızın, hem dine bakışımızın, Türk-İslam anlayışı açısından, hem İslam kültürümüzün bunları kotarabileceğini, bir sentezi yaratabileceğini düşündüğümüz içindir. Bu sentez 20. yüzyılın da ihtiyacı olan yeni bir felsefenin de özü olabilir mi acaba? Daha derin şeyleri düşünmek varken neden biz küçük ayak bağlarına takılıp kalıyoruz? Teşekkür ederim. Başkan, Efendim, başlangıçta da söyledim. Doğruyu kınamak doğru değildir. Güzel şeyler anlatılıyor. Ama bu tür güzel etkinliklerin bilimsel ağırlığını göz ardı edemeyiz. Bunlar uzun zaman istiyor. Fakat ben bir şeye üzülüyorum. Açıkça söyleyeyim. 67 yaşına gelmiş, bu ülkenin yurttaşıyım. Devletin ve ulusumun güveniyle belli görevlerde bulundum. Şimdiki bakanlar kurulunda bile ortaokulda öğretmenliğini yaptığım arkadaşlar var. Yalnızca Ankara'da 31 profesör öğrencim var. 2 yıldır da bir üniversitede hala derslere devam ediyorum. Yazılardan anlıyorum kimlerin ne yazdığını, ne istediğini. Üzüntüm şu, niye boşuna konuşup tartışıyoruz? Hala laikliği, din düşmanlığı biliyorsunuz da niye burada oturuyorsunuz, niye burada oturuyoruz? Hala Atatürk'ü din düşmanı zannediyorsak, bu ülkenin büyüklerine saygı duymuyorsak, niye Müslümanlık savundayız? Ülkesini işgalden kurtaran, bize ezan dinleme, namaz kılma olanağı veren bir insana biz nasıl yaklaşıyoruz? İki şey söyleyeceğim. 1. Dün General Necip Torum Tay'ın bir akrabası ölmüştü. Benim bir uzak akrabam, buraya geldim. Akrabası hanımlar, beyler de var. Orhan Bilgen'e rastladım. Eski Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı. Benim öğrencilik arkadaşım anımsadı. Sizin karşınızda belki Sayın Yılmaz bilmez, Tevfik İler'in hanımefendisi Vasfiye Hanım oturur, evi buradadır. Ben ona anlatınca bir anısı aklına geldi. Dedi ki, 1953'te öğrenci derneğinin başında Mısır'a gitmiştik. Tevfik İler'i bana grup başkanı olduğu için gümüş çerçeveli, üzerinde altından bir zeytin dalı olan Atatürk portresi vermişti. Etkinliğin sonunda kendisini ziyaret ettiğimiz General Necip'e onu takdim ederken şöyle söyledim. Ülkemizi emperyalist güçlerden kurtaran, tıpkı sizin şimdi Mısır'da yaptığınız gibi savaşın veren bir Türk büyüğünü. Derken General Necip, dur genç, o yalnız sizin değil, bizim de en büyüğümüz dedi. Başkası bunu söylüyor, biz bunu söylüyoruz. Bir şey daha söyleyeceğim. Demin söyledim, namuslu şerefli insanlar yalan söylemezler diye. 1992 yılında Antalya'ya gittim. Anayasa Mahkemesi'nin tesislerinin açılıp açılmamasını saptamak üzere. Orada yine öğrencilerimin yaptığı 5 yıldızlı bir otele davet edildim, gittim. Cumhurbaşkanı arabası 0 numara. Meclis Başkanı 1 numara, Başbakanın 2, benim arabam 3, Genelkurmay 4 numara. Böyle gidiyor. Otelin kapısına yaklaştık, benim arabamı görünce başbakan geldi zannetmişler, bir kalabalık geldi. Baktılar ki benim başbakan değil. Orada 2 tane papaz vardı, siyah düz gömlek giymişler, geldiler. Tarih biliyorlar, coğrafya biliyorlar, resim biliyorlar, yabancı dil biliyorlar, felsefe biliyorlar. Beni görünce, Sayın Başkan, sizi gördük, çok memnun olduk dediler. Buyurun, ne diyorsunuz dedim. Bir çay içip gideceğiz çünkü, bizim 5 yıldızlı otelde kalacak gücümüz yok. Dediler ki, laikliği savunuyorsunuz, izliyoruz. Bakın, Hollanda'da büyük camilerimiz var. Görkemli minareleri var. Bizimkiler ezan okutmazlar. Eğer Atatürk olmasaydı belki namaz kılardınız ama asla ezan sesi duyamazdınız. Zaman bulursak bu sorulara yanıt vereceğim. Ben burada arkadaşlarımın sorularına bakıyorum. Bir hukuk devletinde yaşıyoruz. Ulul emre itaat esastır. Hocam da söyledi, halifelik yoktur, bitmiştir. Peki, anayasası kabul edilmiş, hukuk kuralları var. Anayasa gelince yüksek mahkemeler karar veriyor. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu var. Neyi tartışıyoruz? Niye siz neden takıldığını, neden üzerine direnildiğini, ısrar edildiğini düşünmüyorsunuz da hep karşı çıkıyorsunuz? Sanki bir karşıtlık varmış gibi, sanki dışlanıyor gibi. Değil. Lütfen, rica ediyorum. Türkiye'de yaşamanın mutluluğuna eren herkes, bu özgür havayı soluyan, bu bağımsız topraklarda dolaşan, ekmeğini yiyip suyunu içenler her şeyden önce Atatürk'ün büyük nutkunu okusunlar. Sonra anayasaya baksınlar. Hukuk kurallarına baksınlar. Değişinceye kadar uymak zorunda olduğumuz kurallar yalnızca hukuk devletinin değil, din anlayışının da gereğidir. Yanlış söylüyorsam hocam düzeltsin. Bakın arkadaşlar, hepimiz Müslüman olduğumuzu söylüyoruz, olmayanlara da saygımız var. Hazreti Muhammed bir Yahudinin cenazesi geçerken ayağa kalkıyor. Hocam biliyor, bana anlatmıştı. Diyorlar ki, ya Resulallah, bu Yahudi. Olsun insan diyor. Bu düzeye gelmemişsek hangi dinden olduğumuzu nasıl savunacağız kardeşim? Din bir yürek işidir. Din bir kafa işidir. Din bir aydınlanmadır, bir sıcaklıktır. Aynı dinden olan insanların birbirine karşı olması düşünülebilir mi? Barış olmazsa yaşanmaz bu ülkede. Bakın, Amerika'sından İtalya'sına, Irak'ından İran'la, herkes karşımızda. Biz içimizde birlikte olmazsak onlara karşı nasıl duracağız? Yapmayın efendim. Birbirimizi yanlış anlamayalım. Biz aynı dinden, aynı mezhepten olan insanların birbirine yaptıklarını da gördük. Bu acıyı da yaşadık. Karanlıktan yana değiliz, aydınlıktan yanayız. Buzluktan yana değiliz, sıcaklıktan yanayız. Biz baş başa, omuz omuza, el ele vereceğiz. Ben Ayşe Hanım'ın çağrısını bu amaçla kabul ettim, geldim. Var mı burada benden daha dindar, daha vatansever olduğunu söyleyecek? Ben de onlardan daha dindar, daha vatanseverim demiyorum. Bunların ölçüsü olmaz. Her şeyin başında insanlık gelir. Buyurun. Ahmet Gürtaş. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, sayın misafirler. Atatürk'ten nakil işlerine devam etmek istiyorum. Bu defa Atatürk'ün sağlığında din konusunda yapmak istediği, bir kısmını yapabildiği, yapamadığı konularla ilgili bazı sözlerini aktaracağım. Önce bir hatıra. Münir Hayri Egeli diyor ki, Atatürk için dinsiz diyenler oldu. Bunu bir moda gibi yayanlar vardı. Onun laik anlayışını dinsiz gibi göstermekte fayda umanlar oldu. Halbuki Atatürk yobaz aleyhtarıydı. Size başımdan geçen bir vakayı naklederek başlayayım. Bir gün Necip Ali Atatürk'e dedi ki, "Efendim, Münir Hayri namaz kılar. En yakın bir dostumun beni bu şekilde takdim ettiğini gören beni sevmeyenler şimdi kovulacağımı zannederek gülüştüler. Atatürk'le aramızda şöyle bir konuşma geçti. Sahi mi? Evet paşam. Niçin namaz kılıyorsun? Namaz kılınca içinde bir huzur ve sükun hissederim. Atatürk demin gülenlere döndü. Batmak üzere olan bir gemide bulunsanız, herhalde yetiş gazi demezsiniz. Allah dersiniz. Bundan tabii ne olabilir? Sonra bana döndü. Dünyadaki işlerine zarar getirmemek şartıyla namazını kıl. Heykel yap, resimde. Atatürk asla dinsiz değildi. Laikti, taassubun şiddetli düşmanıydı. Medreseleri lağv ettirdiği zaman yakınında bulunanlardan rahmetli Galibe, Yahya Galip Bey, Müslümanlıkta rahiplik yoktur. Medreseler, eski Türklerin kurdukları modern zihniyette üniversitelerin, taassubun elinde ıslah olmayacak kadar tereddiye uğramış harabeleridir. Bunları ne ıslah ne de idame ettirmek kabildir. Yıkmaktan kastımız budur. Müslümanlıkta imam, cemiyetin en üstün adamıdır. Zamanın en münevver adamıdır. 4-5 yüzyıl, birbirini tutmayan içtihatlarla, esen rüzgarlara göre verilmiş fetvalarla, inançlarıyla oynanan Türk milletinin din duygularını bir sürü skolastik cahilin eline bırakamayız. İleride bu işi bizzat kendim ele alacağım. Yani Atatürk döneminde okullarda niçin din bilgisi dersine yer verilmedi, niçin dine eğitim veren kurumlar açılmadı, daha iyisi daha yenisi açılmadı gibi bir takım sorular, o dönemi mahkum etmek için kulaktan kulağa sorulur, yayılır. Atatürk'ün şu sözü, o uygulamaların temelinde yatan ana fikri, ana hedefi, doğru düşünceyi ve amacı göstermektedir. Onun için diyorum ki, Atatürk'ü vasıtalı olarak bir başkasının elinden, dilinden, kaleminden değil, doğrudan doğruya kendi dilinden, kendi sözlerinden tanımak ve ona göre Atatürk'e sahip çıkmak yapılması gereken en doğru yoldur. Yine din konusunda yapılması gereken Atatürk'ün arzularından biri, Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bir konuşmanın devamında diyor ki, "Milletimizin, memleketimizin darül irfanları bir olmalıdır. Bütün memleket evladı, kadın ve erkek aynı surette oradan çıkmalıdır. Fakat nasıl ki her hususta âli meslek ve ihtisas sahipleri yetiştirmek lazımsa, dinimizin hakikati felsefiyesini tetkik, tetebbu ve telkin kudreti ilmiye ve fenniyesine tesahüp edecek güzide ve hakiki ulemayı kiram dahi yetiştirecek müessesatı, Aliye'ye malik olmalıyız. Atatürk dini konuda yüksek düzeyde din adamı yetiştirecek yüksek okullar istiyor, üniversiteler istiyor. Bu Atatürk döneminde gerçekleşmedi. Çünkü orada söylediği bir söz var. O söze tekrar dikkatinizi çekmek isterim. Türk milletinin dini duygularını bir süre skolastik cahilin eline bırakamayız. Çok önemlidir o teşhis. Atatürk'ün sağlığında gerçekleşmeyen bu yüksek dini müesseseler 1949 yılında ilk defa Ankara Üniversitesi bünyesinde İlahiyat Fakültesi olarak ve şu anda yanılmıyorsam 23 üniversitenin bünyesindeki ilahiyat fakülteleriyle bu müessese çapında gerçekleşmiştir. Bu fakültelerden yetişenlerin Atatürk'ün deyimiyle dinin felsefi hakikatlerini tetebbu, tetkik ve telkin gücüne sahip alimler yetiştirmesini dileriz. Efendim, çok önem verdiğim bir hususu Atatürk'ten tekrar nakletmek istiyorum size. Atatürk'ün geri kalışımızın, duraklayışımızın, çöküşümüzün sebepleri üzerinde çok enteresan, tabii bu arada dini de ilgilendiren çok önemli teşhisi ve bize gönderdiği hedefler var. Kendi dilinden kısaltarak onu arz edeceğim. Bütün İslam aleminin cemiyet-i içtimaiyesinde hep yanlış zihniyetler hüküm sürmüş. Bu, sakim, hasta ve zayıf zihniyetlerin sonucu, asırlarca yüksek medeniyetler yaşamış milletler, İslam dairesine girerken, asırlık medeniyetlerin kendi toplum bünyelerine yerleştirdiği alışkanlıklara bağlı kalarak, dini mübini, İslam'ın çok ulu ve çok kuvvetli esaslarını olduğu gibi almamakta inat göstermişlerdir. Böylece mazilerin hasta veya batıl alışkanlık ve inançlarıyla İslamiyet'i karıştırdıkları ve böylece İslami hakikatlerden uzaklaştıkları için kendilerini düşmanlarının esiri yapmışlardır. İslam dünyasının kendi ülkelerinde eskiden beri yerleşmiş olan adetleri dine karıştırmaların sonucu olarak Atatürk bu halde geldiklerini, bu akvam-ı İslamiye içinde Türkler, ananeler ve milli teamüller itibariyle hasta şeylere malik olmamakla beraber, yaşadıkları mıntıkalar itibariyle temas halinde oldukları Arap, Bizans ve İran milletlerinin sakim adetlerinden, fena cihetlerinden müteessir olmaktan meni nefs edemeyince, kendilerini alıkoyamayınca bu hal kendilerinde karışık, ilmi olmayan, insani olmayan zihniyetler vücuda getirmekten uzak kalmamıştır. İşte düşüşümüzün, çöküşümüzün belli başlı sebeplerinden birini de bu nokta teşkil etmektedir. Bir üçüncü nokta, çok dikkatle, çok ehemmiyetle nazar itibar alınması gereken bir sebep daha vardır ki, bu sebep, şimdiye kadar terakki edemeyişimizin ve en son kademede kalışımızın, memleketimizin baştan başa bir harabe oluşunun asli sebebidir. O da, milletin ekseriyetini teşkil eden avam ile, halk ile, azınlığını teşkil eden aydınların zihniyetleri arasındaki tam bir aykırılık. Tam bir uyuşmazlıktır. Ziddiyeti tamme, muhalefeti tammedir. Halbuki münevver sınıfla halk kitlesinin zihniyet ve hedefleri arasında tabii bir intibak olması, uyum olması yani münevver sınıfın halka telkin edeceği mefkurelerin halkın ruh ve vicdanından alınmış olması gerekir. Bizde ise münevverlerin telkinleri milletimizin umku ruhundan alınmış, ruh derinliklerinden alınmış mefkureler, idealler, ülküler değildir. Çünkü münevverlerimizin tetkikat ve tetebbüatındaki zeminleri kendi kaynaklarımız değildir. Bu yüzden bütün cihanı tanır, kendimizi bilmeyiz. Münevverlerimiz milletimizi başka milletler nasıl olmuşsa aynen öyle mesut yapayım der. Halbuki böyle bir nazariye hiçbir devirde muvaffak olmamıştır. Çünkü bir millet için saadet olan bir şey, diğer bir millet için felaket olabilir. Aynı sebep ve şerait, birini mesut ettiği halde diğerini bedbaht edebilir. Binaenaleyh, milletimize gideceği yolu gösterirken, dünyanın her türlü ilminden, keşfiyatından, terakkiyatından istifade edilmeli, ancak unutulmamalıdır ki asıl temel kendi içimizden çıkacaktır. Hala ve hala münevverlerimiz ile halk arasında tetabuk, uyum gerçekleşmiş değildir. Memleketi kurtarmak için bu iki zihniyet arasındaki ayrılığı durdurup, tetabuku sağlamak lazımdır. Halka yaklaşmak ve halkla kaynaşmak, daha çok münevverlere ve gençlere teveccüh eden bir vazifedir. Gençlerin kardeşleriyle, babalarıyla, tecrübede de ihtiyarlarıyla, ruh-i İslamiyet'e vakıf, hakiki ulema-i kiramla beraber yürütecekleri bu mesaide, muvaffakiyete mazhar olacakları muhakkaktır. Daha söylenecek çok şey var da zaman yok. Saygılar sunuyorum. Başkan, düşüncenin, aşkın, inancın ölçüsü olmaz. Saatlerce sürer. Biz verdiğimiz sözü de tuttuk. Değerli dinleyenler, bir iki şey söylemek istiyorum. Arkadaşlarımla konuştum. Bakın bir örnek. Atatürk hakkında hep kötü sözler söyleniyor. Bu soruların içine de vardı. Atatürk'ü sevmek zorunda mıyız diye. Keşke sevmek zorunda olsaydık diyorum. Sözü tatlı bağlamak için bir anekdot anlatacağım. Bir gün bana Türkeş geldi. Özel kalem müdürüm, Sayın Başkan, Türkeş geldi sizi ziyarete dedi. Sene 1994'ün başı veya 1993'ün sonu. Saatime baktım 14.15. Toplantıya ineceğiz dedim. Üyeler bana kahve içmeye gelmişler, aşağı beraber gidelim diye. Aman efendim bir şey söyleyemem dedi. Peki buyursun dedim. Geldi, oturdu. Otururken, Sayın Türkeş, maşallah ben 63 yaşındayım o zaman, siz 55'te fren yapmış gibisiniz dedim. Güldü. Beni çok eskiden tanır. Gülünce ben ciddileştim ama bu memlekette Atatürk'ten daha büyük Türk milletçisi olmadığını öğretmeden ölürseniz rahat uyuyamazsınız. Siz kendi kendinize en büyük Türk büyüğü demiyorsunuz. Size öyle diyorlar. Atatürk ülkeyi işgalden kurtardı, saltanatı yıktı, cumhuriyeti ilan etti, padişah veya halife olmasını önerdiler. Atatürk Ege gezisindeyken mecliste broşür dağıtıp Atatürk halife olsun, padişah olsun dediler ki bunları reddetti. Bütün bunları yaptı. Siz nereyi kurtarıp nereyi temizlediniz ki ondan daha büyük oluyorsunuz dedim. Tanıklarım var. Bunu en son 18 Mart 1997 Milli Eğitim Şura Salonu'ndaki Yüce Fen Lisesi'nin Çanakkale şehitlerini anma toplantısına söyledim. Çok affedersiniz, Atatürk için piç anasına da genel ev kadını diyorlardı. Ben bunu ele alan bir yazı yazdım. 1994'te sütü, kanı ve mayası bozuk olmayanlar Atatürk'e saldırmaz dedim. Bir yalancı yazar diyor ki, vatandaşlar sütü bozuklardır. Benim vatandaşım Atatürk'e piç demez ki. Devam ettim. Sayın Türkeş'e bu konuşmamı anlattığım zaman bazıları Yekta Bey abartıyor diyorlar veya gerçek dışı konuştuğumu zannediyorlar. Yalan söylüyorsam söyleyin dedim. Hayır doğru söylüyor dedi ve kalktı beni öptü. Devam ediyorum gençler dedim. Atatürk'ü sevmek ve saymak bir onur işidir. Bu onuru her baş, her omuz, her yürek taşıyamaz. Ama ona kimse saldıramaz. Ona saldıran insan olmaz ki. Müslüman olsun, Türk olsun, Türkçe olsun. Türkeş doğru söylüyorsunuz dedi ve kalktı beni öptü. Belki siz de oradaydınız, bilmiyorum. Siz devleti koruyorsunuz. Konuşmalarınızı tasvip ediyorum dedi. 4 ay oldu galiba, oğlu geldi benimle tanışmaya. Bunu bir vasiyet gibi ona naklettim. Bilenler de var. İlk konuşmamda milletvekili Rıza Müftüoğlu vardı salonda. Anayasa Mahkemesi üyeleri vardı. İade-i ziyaretimde de aynı şeyi söyledim. Türkeş son yıllarda Atatürk'e çok büyük önem verdi, açık söylüyorum. Bir anekdot daha size. Ben rahmetli İsmet İnönü'nün son 9 yılının avukatıydım. İsmet İnönü'nün ölümünden bir gün evvel yatak odasındaydım. 4 köşeli küçük bir tavla masası gibi masanın ayaklarını aşağıda birleştiren tahtalarına yün çoraplarını koymuştu. Konuştu, zekası yerindeydi. Onun karyolası madeniydi. Karyolasının bulunduğu odayı böyle bir oda düşünürseniz, burada, kapının üzerinde Allah'ın dediği olur yazıyordu. Ve İsmet İnönü'nün evinde bilenler vardır, Hasan Ali Yücel Mevlid okurdu. Bir gün paşayla konuştum, bana anlattı birçok şeyi. Bir meclis olayını anlatacağım size. Bir partinin milletvekillerinin din, imam kullandığını söyleyerek oy aldıklarını, kendilerinin de din, iman tavizi vermesi gerektiğini öneren bir milletvekiline, ne diyorsun dedi. Ben arkasındayım, dosya elimde. Anlamamış gibi bir daha anlatınca, bana bak, dinle, imanla oynamak saygısızlıktır, bu ateşle oynamaktır. Ben bir taviz verirsem onlar 10 verir. Ben hiç vermeyeyim ki onlar bir de kalsınlar dedi. İşte ülkeyi sevmek böyle olur. Değerli dinleyenler, içinizde bizden daha iyi konuşacaklar, daha iyi yazacaklar vardır. Bugün bu görev bize verildiği için görev sayıyorum. İnancımıza, kutsal değerlerimize, varlıklarımıza inanç bağlamında olsun, ulusal bağlamda olsun, büyüklerimize saygılı olduğumuzu göstermek için buradayız biz. Bir yanlış yorum, kötü amaçlı yaklaşım, kötü davranış her şeyi tersine çevirebilir. Şimdi size bir fıkra anlatayım. Anlatacağım fıkra bu. Yani kötü amaçlıysanız anlattığınız şey de ters yorumlanabilir. Doğruyu da söyleseniz yanlış diye de değerlendirilebilir. Adamın birisi emniyet müdürü olarak bir ile tayin ediliyor. Gidiyor ile. Biraz da sert bir emniyet müdürü olarak tanınmış. Burada vali beyler de var. Bağışlasınlar. Bu fıkra tabii. Bakıyor etraf dökülmüş, sıvalar gitmiş, daktilo çalışmıyor, telefonun kablosu çıkmış, her taraf toz. Canı sıkılmış. Aylardan da Kasım ayı. Kullanacağı para da yok. Trafik müdürünü çağırıyor diyor ki, Bana yarın akşam saat 18'e kadar 20 milyon lira bulacaksın. 5-10 sene önceki olay bu. Orayı badana yaptıracak. Eksiklerini tamamlayacak, kırık çıkığı yapacak. Bunu niye anlatıyorum? Yarın göreceksiniz. Ayşe Hanım'ın, benim, Sayın Mehmet Nuri Yılmaz'ın, hocamızın ne yazılarını duyacaksınız. Çünkü bizim bu saf ve temiz dindarlığımıza katlanamayanlar da var Türkiye'de. Bu ulusal değerlerimizi savunmamıza katlanamayanlar da var. Onlar her şeyi yazacaklar. Hiç aldırmıyoruz. Kervan yürüyor. Trafik müdürü çıkıyor, şehrin dört köşesine gidiyorlar. 3'ü 5'er milyonu topluyor. Dördüncüsünün 1 milyon eksiği kalmış. Saat 18'e kadar süre verilmiş. Kasım ayı, akşam erken oluyor. Taşın üzerine oturmuş, taş gibi bir duvar, canı sıkıntılı. Gerçekten eşi hasta, çocuğu da ders alıyormuş. Oraya da uymuş, o ilden de gitmek işine gelmiyor. Ne yapsın, artık oldu olacak, kaderimizde bu da varmış diye kalkıyor, derken uzaktan sönük bir far geliyor. Ha, yakaladım diyor. Dur diyor, duruyor. Bakıyor ki bisiklet, araba değil. Ceza yazamayacak. Lastiklerine vuruyor, havası tamam, pompası var. Kızılay çantası var. Başında bereli bir vatandaş, 40-45 yaşlarında. Artık sohbet ediyorlar, dertleşiyorlar. Yahu nereden gelip nereye gidiyorsun diye soruyor. Şu köyden gelip şu köye gidiyorum diyor. Peki, akşamı bu saatinde korkmuyor musun diyor. Niye korkayım? Önde Allah, arkada peygamber gidiyorum diyor. 3 kişi bir bisiklete binemez diyor. Niyeti kötüyse size ne söylerseniz söyleyin, o istediği gibi anlayacak, öyle davranacaktır. Ben günün bu tatlı saatinde, zamanımızı da 12 dakika açtık, bize ilgi gösteren, zahmet buyurup buraya gelen, inancına daha çok bağlı kalmak isteyen, inançlarını özgürce yaşama olanağı sağlayanları saygıyla ve alkışla ananları, hepinizi, başta Sayın Başkanımız, eski bakanlar, eski Anayasa Mahkemesi üyeleri, vali beyler, tüm dostlar, öğretim üyeleri, bayanlar olmak üzere esenlik dilekleriyle selamlıyor, saygı ve sevgiler sunuyorum efendim. 6. ayrımın sonu. Sayfa 76. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitap adı Atatürk ve Din. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları. Panel 1998. Panel konuşmacıları Yekta Güngör Özden, Nevval Sevindi, Ahmet Gürtaş. Seslendiren Ömer Yılmaz. Seslendirme bitiş tarihi 14 Nisan 2015 Salı.